Ayrım 14.
Ancak bu önce 18. yüzyılda takvimden kaynaklanan bir mezhep ayrılığına yol açtı. Sonra 19. yüzyıldaki reform hareketi kendini gösterdi. Yeni araştırma ve incelemeler sonucu, rahip zümresinin ayin tarzının Avesta'ya uygun olmadığının belirlenmesi üzerine bu yola gidilmişti. Bununla beraber bazı yorumlarla eski geleneği savunanlar da vardı. Reform tedrici olarak tuttu. Cemaatte bir yandan dünyevileşme, öte yandan da mecazi açıklama yollarıyla muhafazakarlığı sorgulayan teosofik eğilimler ağırlık kazandı. Şimdiki Parsilik kuvvetli monoteist karakterlidir. Merkezi ayine dayanan tanrı sembolü ateştir. Kültün tapınakları vardır. Bu tapınaklara Parsi olmayanlar alınmaz. Günde 5 defa ateşin temizliğini korumak için temizleme ayinleri yapılır. Bu ayinler rahiplerin nezaretinde yürütülür. Ayinlerde Avesta'dan ilahiler parçalar okunur. Sunu ve kurbanlara önem verilir. Ölüler şehirden uzak, dakma denilen ölü kulelerine, sessizlik kulelerine bırakılır. Bu kuleler necis sayılır. Kuleler 4-5 metre yüksekliğinde silindirik yapılardır. Terasında çıplak ölüler sıra halinde yatırılır. Yırtıcı kuşların, akbabaların etlerini gagalaması ve güneşin kemikleri kurutması sonucu bu kemikler kulenin içinde depolanır. Böylece toprağın kirletilmediğine inanılır. Hindistan'daki Parsi toplulukları bu dini geleneği devam ettirirler. Onlar oturulmayan, cin şeytanın top oynadığı yerlere sessizlik kulesi derler. Halk dahmalardan korkar. Dahmaların özel hizmetçileri vardır. Parsilikte ayrıntılı takdime veya kurbanlar bir sistem içinde yürütülür. Bu takdime ve kurban sistemi eski İran dini geleneğindeki Haoma veya benzeri Hint geleneğindeki Vedik Soma'dan rahiplerce ilk sıkmayla elde edilen acı bir bitkinin suyu olan ve yine Haoma diye adlandırılan sıvının takdimesi gibidir. Hayatını doğru sürdürme, ahlak ve temizlik kurallarına bağlı kalma, aşa diye adlandırılır. Vedik Rıta terimiyle eş anlamlı. Ahura Mazda'nın Ameşa spentaları denilen altı sıfatı veya meleği arasından biri Ardibehesht şeklinde Tanrı'nın kozmik yaratıcı düzenini ifade eder ki aşağıda bu düzenle ilgilidir. Ahlaki prensipler üç maddede özetlenebilir. 1. İyi düşünce Humata, 2. İyi söz Hukuta, 3. İyi iş Huvaşta. İyilik yardıma önem verilmesi bu topluluğun öğretim ve sosyal refahını artırmıştır. Cainistler gibi Parsiler de kast sisteminin dışından evlenmeme gibi bazı özelliklerini benimsemişlerdir. Bununla beraber Avrupalılarla evlenenler vardır. Parsilerin az bir kısmı diğer dinlere dönmüş fakat çoğunluk günümüze kadar varlığını devam ettirebilmiştir. Bugün sayıları Hindistan'da birkaç yüz bin kadardır. 1772'de Anguetil Duperon bir Parsi Avesta nüshasını Fransa'ya getirerek Avrupa'da eski İran kültür, din ve literatürüyle ilgili çalışmaları başlatmıştır. İ. Sabilik 1. Genel bilgi Kur'an-ı Kerim'de 3 ayette Sabi'ilerden bahsedilmektedir. Bu ayetlerden ikisinde Sabi'iler inananlar, Yahudiler, Hristiyanlar ile ayetlerin diğerinde de inananlar, Yahudiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve ortak koşanlar ile beraber zikredilmektedir. Bunlardan ikisi birbirine yakın ifadeler taşımaktadır. Bakara suresinin 62. ayeti şöyledir. Şüphesiz inananlar Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Sabiilerden, Allah'a ve ahiret gününe inanan ve iyi işler işleyenler için Rablerinden ecirler, karşılık vardır. Onlar için korku yoktur. Ve onlar üzülmeyeceklerdir. Kur'an'da adı geçen sabiileri ehli kitap dinleri arasında saymak uygun olacaktır. Kur'an'da sadece 3 ayette kendilerinden bahsedilen, bunun dışında inanç ve ibadetlerin tarihi gelişimleri hakkında ne Kur'an'da ne de hadislerde bir bilgi olan sabiilerin kim olduğunu, sahip oldukları dinlerin neleri içerdiğini ortaya koymak günümüz için olduğu kadar bir dinler tarihi kitabı için de önemlidir. Bunun için Sabiilerin dini inancı olarak bilinen Sabiilik hakkında bilgi verilecektir. Yapılan araştırmalar Sabiilik'in mensubu az da olsa yaşayan dinlerden olduğunu ortaya koymaktadır. Sabiiler günümüzde Irak'ta Fırat ve Dicle Irmağı'nın birleştiği bölgeyle İran'ın Irak'a yakın kısmında, Karun Irmağı boylarında yaşamaktadır. Bunun yanında Bağdat ve Basra gibi şehirlerde de dağınık şekilde yaşayan Sabiilere rastlanmaktadır. Orta Doğu'nun erken dönemlerinde önemli bir dini inanç olarak yaşamış olduğu anlaşılan Sabiilerin günümüzde sayısı oldukça azalmıştır. Bugün Sabiilerin sayısı 20 bin civarında tahmin edilmektedir. Kur'an'da işaret edilen Sabiilere İslam öncesinde Arapların değişik anlam ve mana yükledikleri anlaşılmaktadır. Bazı hadislerde Arapların Hazreti Muhammed'e ve ashabına Sabi'yi dedikleri nakledilmektedir. Bu isimlendirme Sabi'yi kelimesine yüklenen dönmek, ortaya çıkmak, değişmek, meyletmek anlamlarıyla irtibatlandırılmıştır. Atalarının sahip olduğu dini terk ederek tevhid esasına dayanan bir dini savunmaktan dolayı Hazreti Muhammed'e de dönmek, meyletmek ve değişmek anlamında Sabi'yi dedikleri kaydedilmektedir. Kur'an'da ve hadislerde Sabiilerin yer alması, Kur'an'ın vahyedildiği dönemde dini bir topluluk olarak Sabiilerin var olduğunu göstermektedir. Zaten Hicri ilk yüzyılda Sabiiler Müslümanların hakimiyeti altına girmiş ve onlara zımmilik statüsü tanınmıştır. Bu statü Halife Memun'un zamanında 170-218 H, 786-833 M olmuş ve bu konuda değişik rivayetler nakledilmiştir. Sabiilerin dili Mandencedir. Bu dilde sabaha, vaftiz olmak, boy abdesti almak gibi anlama gelmektedir. Bundan dolayı Sabi'yi kelimesinin dönmek ile ilgili değil bu, boy abdesti almak anlamına gelen sabaha kelimesiyle ilgili olacağı ileri sürülmektedir. Sabiilik M.Ö. 2000'li yılların öncesine dayanan bir geçmişe sahip olduğu tahminler arasındadır. Nasıl doğduğu, kim tarafından kurulduğu veya yayıldığı açık ve net olarak bilinmemektedir. Bundan dolayı Sabiilik oldukça karışık ve karmaşık bir dini yapıya sahiptir. Bir din kurucusu, peygamberi yoktur. Birbirine zıt gibi görünen birçok konuyu bir arada bulundurmaktadır. Buna sebep kutsal kitaplarındaki bilgiler gösterilmektedir. Buna hem Sabii literatüründeki bilgiler hem de Sabiilerin gizli ve kapalı toplum yapıları sebep olmaktadır. Günümüzde de Fırat, Dicle ve Karun nehirlerinin kenarındaki kasaba ve köylerde yaşayan Sabiiler, komşularından ayrı olarak yaşamakta ve kapalı toplum yapılarını korumaktadır. Bu durumda onlar hakkında değişik görüş ve kanaatler oluşmasına yol açmaktadır. Sabiiliğin ilk defa nerede ve ne zaman ortaya çıktığına dair çeşitli görüşler vardır. Bunlardan Sabii kaynaklarındaki görüşler inançlarına dayanak yaptıkları için günümüz bakımından önem taşımaktadır. Çünkü esas olan nasıl inanılmasıdır. Bu kaynaklara göre Sabiilik dinlerin ilk tipidir ve Hazreti Adem ile birlikte ortaya çıkmıştır. Sabiiliğin kutsal kitabı Ginza'da Adem için bir evlilik düzenlendiği, onun eğitildiği ve kendisine bir kadın bahşedildiği ve ailesinin çoğaltıldığı yer almaktadır. Sabiilikte bir din kurucusu, bir peygamber söz konusu edilmemektedir. Sabiilere göre Sabiilik, ışık elçisince ilk insana öğretilmiş ve ondan sonra nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar ulaşmıştır. Ancak Hazreti Yahya, Sabiilikte önemli bir şahsiyet olarak kabul edilmekte, doğruluğun peygamberi ve ilahi elçi olarak tanımlanmaktadır. Sabiiler Yahya'yı ilahi mesajı kendilerine getiren bir elçi, bazı ibadetleri uygulayan ve öğreten bir rehber, bir öğretmen ve kötü güçleri yenebilmek gayesiyle ışık yolunu izleyenlere kutsal metinleri tebliğ eden bir tebliğci olarak kabul etmektedir. 2. Kutsal kitapları ve kitap anlayışı. Sabiiler geniş bir dini literatüre sahiptir. Bu literatürün dili Sabiilerin dili sayılan Mandencedir. Günlük konuşmaları Arapça olan Sabiiler, Mandenceyi sadece ibadet dili olarak kullanmaktadırlar. İbadetlerde kullanılan Mandencenin manasını bilen ve anlayan çok azdır. Rahiplerden sadece bazısı ibadetlerde kullanılan Mandenceyi anlayabilmektedir. Sabiiler deri üzerine yazmak yasak olduğundan kutsal metinlerini genellikle papirüsten veya metalden levhalara yazmışlardır. Kutsal metinleri yazma işi rahiplere tahsis edilmiştir. Yazmada kullanılan mürekkep özel olarak hazırlanmakta ve kullanmadan önce kutsanmaktadır. Sıradan Sabiilere kutsal metinlerin okuyup yazılması öğretilmemektedir. Bu durum rahiplerin para kazanma isteğine bağlanmıştır. Rahipler için kutsal metinleri yazma bir geçim vasıtası olmuştur. Kutsal metinlerde yazılı olan öğretilerin yabancılar tarafından görülmesine iyi gözle bakılmamaktadır. Kutsal bilgilerin ehil olmayanlara gösterilmesi zındıklıktır. Bu anlayış dolayısıyla Sabiiler kutsal kitaplarını çok sıkı bir gizlilik içinde korumuşlardır. Sabiilerin en önemli kutsal kitapları Ginza'dır. Ginza, Ginza Rabba, Büyük Hazine veya Sidra Rabba, Büyük Kitap gibi adlarla adlandırılmaktadır. Ginza Sağ Ginza, Ginza Yımına ve Sol Ginza, Ginza Smala gibi iki ana kısma ayrılmaktadır. Sağ Ginza, Ginza'nın büyük bir kısmını oluşturmakta, mitolojik ve kozmolojik konuları içermektedir. Sol Ginza ise ruh, ruhun kurtuluşu ve öbür dünya ile ilgili konuları ihtiva etmektedir. Bu kısma Ruhlar Kitabı da denilmektedir. İlahiler şeklinde olan bu kısım ölüler için düzenlenen törenlerde okunmaktadır. Sabiilerin diğer önemli bir kitabı da Yahya'nın öğretileridir. Drashia de Yahya. Bu kitap 37 kısımdan oluşmaktadır. Bu kitapta genel olarak çeşitli konulardaki mitolojik tasavvurlar ele alınmaktadır. Sabiilerin temel kutsal kitaplarından biri de Koolas'tır. Koleksiyon ve övgü anlamına gelen Koolas da günlük bir ibadet kitabı özelliğindedir. Çeşitli dualar ve ilahiler, boy abdesti, vaftiz ve ölülerle ilgili törenler hakkındadır. Sabiilikte temel kutsal kitaplardan başka sadece rahiplerin kullandıkları metinler de vardır. Bunlar çeşitli konulardaki gizli öğretileri ele almakta, dini törenlerle ilgili bilgiler vermektedir. Bu bilgiler rahipler ve rahip adaylarının kavrayabileceği özel ve gizli bilgilerdir. Rahipliğe geçiş töreninde rahip adaylarınca okunmaktadır. Ehil olmayanların duymaması için yüksek sesle okunmaz. Bahsedilen kitaplar dışında divanlar, şerhler ve tefsirler bulunmaktadır. Sihir ve büyü ile ilgili metinler vardır. Sihir ve büyü ile ilgili metinler genellikle hastalıklara, belalara, kötü ruhlara, karanlık güçlere ve düşmanlara karşı koruyucu şifa ve ibareleri ifade eden metinlerdir. Sabiilikte çanak çömlek gibi objelerle madeni levhalar üzerine yazılmış sır metinler önemli yer tutmaktadır. Bu metinler genellikle kötü ve karanlık güçler, uğursuzluk, kara büyü ve insanlara musallat olan şeytani ruhlara karşı yapılmış büyü bozma veya kötülüklere karşı iyi ruhları çağırma mahiyetindeki şifreli ifadeleri ihtiva etmektedir. 3. İnanç esasları. Sabiilikin inanç esasları sır dinlerine ait özelliklere sahiptir. Bu özellikler bazı araştırıcıları farklı kanaatlere sevk etmiştir. Günümüzde Hristiyanlık gibi dinlerde var olan bazı sır tasavvurlarının kaynağı Sabiiliğe dayandırılmak istenmiştir. Bir dinde inanç esasları denilince yüce varlık, tanrı, peygamber veya din kurucusu, yaratılış, ölüm ve ölümden sonraki hayat gibi temel esaslar akla gelmektedir. Sabiilikte bütün varlıkları var eden bir yüce varlık inancı vardır. Bu yüce varlık Sabiilik öğretisinin temelini oluşturmaktadır. Bu temel öğreti hayat inancıdır. Sabiî literatüründe hayatın ne olduğunu net olarak ortaya koymanın zor olduğu belirtilmektedir. Buna sebep bu konuyla ilgili ifadelerin şifreler halinde olması gösterilmektedir. Sabiiliğin kutsal kitabı Ginza'da hayatın ne olduğu şu şekilde belirtilmektedir. Bütün işlerin ötesinde olan kudretli, bilinmez yüce hayatın gücü ve ismiyle, bu cümlede aynı zamanda yüce varlığın niteliği, her şeyin ötesinde ve bilinemez olduğu açıklanmaktadır. Hayat inancı sabiiliğin özünü oluşturmaktadır. Bundan dolayı yukarıdaki cümlede görüldüğü gibi sabiiliğin kutsal metinleri yüce hayat ismiyle ifadesiyle başlamakta ve metin içerisinde de bu ifadeye çok sık rastlanmaktadır. Hatta dua mahiyetinde olan kutsal metinler, hayat en üstündür, en yücedir ifadeleriyle son bulmaktadır. Sabiilikte birbirine zıt iki gücün varlığı ve birbirine rekabet temeline dayanan bir dualizm vardır. Bunlardan biri ışığı, aydınlığı, hayatı, verimliliği ve iyiliği temsil etmektedir. Bu güç ışık alemi olarak bilinmektedir. Diğeri karanlığın, yokluğun, çirkinliğin, eksikliğin, kuraklığın ve kötülüğün temsilcisidir. Bu güce de karanlık alemi denilmektedir. Bu iki güç bir rekabet içerisindedir. Onların rekabeti hayatın şekil almasının ve düzeninin şartıdır. Bunlar aynı zamanda birbirinin ayrılmaz parçası ve birbirinin varlığının şartıdır. Bu iki zıt güçten ışık aleminin başında yüce varlık yer almaktadır. Yüce varlık, hayatı ve verimliliği sembolize eden hayatın kişileştirilmiş hali olan ilk hayattır. Işık aleminin başında olan yüce varlık, kutsal metinlerde değişik adlarla adlandırılmaktadır. Bu adlar arasında ilk hayat, yüce hayat, yüceliğin efendisi ve kudretli ruh gelmektedir. Günümüzde Sabiler arasında yaygın olarak ışık kralı anlamına gelen Malka de Nuhura'nın kullanıldığı belirtilmektedir. Sabiilerin inancına göre ışık kralı en üstün özelliklere sahiptir ve bütün noksanlıklardan uzaktır. Sabii dualizmindeki ikinci güç karanlık kralıdır. Bu güce Malka de Hışuka denilmektedir. Bu güç ışık kralına karşı bir savaş içindedir. Şeytanlar, devler, kötü ruhlar, vampirler, canavarlar, erkek ve dişi bütün kötü varlıklar. Karanlık kralının oluşturduğu dünyanın varlıklarıdır ve dünya üzerinde yerlerini almaktadırlar. Işık kralına dahil olan güçlerle karanlık kralına dahil olan güçler arasında bir mücadele vardır. Bu güçler birbirini yok etmemekte, birbirine ihtiyaç duymakta, dünyanın sonundaki genel hesapta bu güçlerin hesabı görülmekte ve ışık kralı bütün güçleri yok etmekte, her şey yeniden ve temiz bir oluşuma kavuşmaktadır. Sabiilikte dünyanın yaratılışı ile ilgili inanış önemli bir yer tutmaktadır. Bu inanışa göre iki alem vardır. Bu alemden biri karanlık alemdir. Karanlık alem tamamıyla kara sularla kaplı, kötülük ve karanlığın potansiyel bir güç olarak var olduğu bir alemdir. Bu alemdeki güçler karanlık aleminin dışında bulunan, hayat ve verimlilik ilkelerine sahip olan ışık alemine karşı ilgi duymakta ve ışık ilkelerini ele geçirebilmenin yollarını aramaktadır. Bu güçlerin isteklerini bilen yüce varlık ışık kralı, onların planlarını öğrenmek için ışık elçisini Manda de Hi'ia veya Hibil karanlık alemine göndermektedir. Işık aleminde var olan varlıklarda hayat ve verimlilik ilkeleri sebebiyle devamlı bir hareketlilik ve canlılık bulunmaktadır. Bu alemdeki varlıklar yeraltı aleminin karanlık ve kötülüğünden uzak, yüce ışık kralının etrafında iyilik, güzellik ve nur içerisinde varlıklarını sürdürmektedir. Işık aleminin varlıkları kendi alemleri dışında olan karanlık alemini ve oradaki varlıkları merak etmişlerdir. Onların bu arzusu karanlık alemi için bir dönüm noktası olmuştur. Işık varlıklarının karanlık ile ilk temasları maddi alem, yeryüzü ve insanın yaratılış sürecini başlatmaktır. Bu süreç ikinci hayat, üçüncü hayat ve dördüncü hayat şeklinde üç safhaya ayrılmaktadır. Bu safhanın sonuncusu olan dördüncü hayat, Pıtahil diye isimlendirilmektedir. Pıtahil dünyanın yaratıcısıdır. Ancak sadece kara sudan yaratmayı başaramamış, ışık aleminden aldığı hayat nurunu kullanarak kara suyu katılaştırmayı, yani onun bir kısmına hayat vermeyi başarmıştır. Bu safhanın başlangıcı olan ve Yüce Tanrı ile birleştirilen ilk hayat, birinci hayat ise hiçbir kötülüğün ulaşamadığı saf, temiz ve yüce ışık alemidir. Yaratıcı güç Pıtahil, yeryüzünün karanlık ve kötü varlıklarla dolduğunu görmüştür. Pıtahil bu kötü varlıkların dışında yeryüzüne hakim olacak bir varlık, insan yaratmak istemektedir. Bu isteğini gezegenlere açmıştır. Gezegenler Pıtahil'in bu teklifini kabul etmiş ve ilk insanın, Adem, yaratılmasına uygun bulmuşlardır. Bunun üzerine Pıtahil yaratıcı güç, Adem'i yaratmıştır. Ancak bu yaratma işi başarısızlıkla sonuçlanmış, yaratılan varlık cansız bir varlık olmuştur. Hiçbir şey Adem'e can vermeye güç yetirememiştir. Bunun üzerine Pıtahil, ışık kralına, Tanrı, yakarmış ve ondan yardım istemiştir. Işık kralı Adem'e can vermiş ve ilahi öğretiyle görevlendirilmiştir. İlahi öğretiyi alan Adem, Yüce Tanrı önünde baş eğmiş, ona dua edip yakarmış ve kötü güçleri reddetmiştir. Adem basit ve kötü emeller uğruna inşa edilen yeryüzünün işlerini ve ihtiraslarını bırakmış, ışık alemine yönelmiştir. Işık Kralı da Adem'i mükafatlandırmıştır. İlk insan Adem'in bu durumunu kötü güçler kıskanmıştır. Adem'e karşı planlar düzenlemişlerdir. Kötü güçler Adem'i dünyada yaşamaya mecbur edecek komplolar hazırlamışlardır. Ancak ışık güçleri Adem'i kötü güçlere karşı korumak, onun evlenerek çoğalmasını ve kurtuluşunu sağlamak için bilgiler, dualar ve ibadetler öğretmişlerdir. Sabiiliğin kutsal kitabı Ginza'da Ptahil dünyayı yarattıktan sonra Adem'i kendi suretinde, Havva'yı ise Adem'in suretinde yarattı şeklinde ifade bulunmaktadır. Yine Ginza'da Havva'nın Adem'e eş olarak verilmesi, evlenmeleri, çocuklar ve onlardan insanlığın çoğalması anlatılmaktadır. Sabiilerde insan ceset, pagria, ruh, nışımta ve nefes veya canlıdan ruha oluşmaktadır. Can veya nefes, ruh ile hayat kazanan bedenin her türlü arzu ve ihtiraslarını ifade etmekte, bayağı niteliklere sahip olmaktadır. Sabiiler ruhun bedenden ve yeryüzünden ayrıldıktan sonra abaturun terazisinde tartıldığına, günahlarından arındıktan sonra can ile birleştiğine ve beraberce ışık alemindeki makamına gidileceğine inanmaktadır. Sabiilerin inancına göre ruhun yeryüzüne indirilmesi ve bir bedene sokulması, yeryüzüne hakim olan karanlığa ve kötülüğe son vermek içindir. Tanrı'nın takdiri olarak algılanan bu durum kutsal kitap Ginza'da yer almıştır. Sabiilikte inanılan ve güvenilen bilgi Tanrı'nın ışık varlığı bilgisidir. Bu bilgi de ancak Tanrı'nın bildirdiği kadar bilinen bilgidir. Bu bilgi Sabi metinlerinde kurtarıcı gerçek, kuşta olarak adlandırılmaktadır. Sabiilerin inancına göre ruh maddi aleme yalnız gelmekte ve şaşkın vaziyette durmaktadır. Bu durumda o kötü ve karanlık güçler tarafından kuşatılmakta, kendi benliğini unutup yanlışlar yapmaktadır. Yanlışa ve yaratılışa aykırı hale düşmemek için Tanrı, ona yardım etmek ve doğru yolda yürümesini ve ışık alemine yükselmesini sağlamak için ışık elçisini görevlendirmiştir. Işık elçisi, ilahi elçi, sahip olduğu kutsal bilgi sayesinde kötü güçler karşısında başarı sağlamaktadır. Onun kötü güçlere karşı savaşırken kullanacağı maddi silahları da vardır. Bu silahlar arasında zeytin ve menekşe dalından yapılarak başa giyilen küçük bir taç da bulunmaktadır. Kötü güçlere karşı silah olarak kullanılan bu şeyler, sabiilerin günlük ibadetlerinde de kullanılmaktadır. Sabiilikte gerçek anlamda bir peygamberlik inancı bulunup bulunmadığı tartışılan bir konudur. Bu, peygamberliğe bakıştan ve yüklenilen nitelikten kaynaklanmaktadır. Buna rağmen Sabiiler Hazreti Yahya'yı kendi peygamberleri olarak açıklamaktadırlar. Ancak Hazreti Yahya'yı dinlerine getiren ve Sabiiliği tebliğ eden bir peygamber olarak görmemektedirler. Çünkü onlar Sabiiliğin ışık tanrısı tarafından insanlara bildirildiğini ve dinlerin ilk örneği olduğunu kabul etmektedirler. Onlar peygamberi Sabi'yi inanç ve ibadetlerini yerine getirme konusunun büyük önderi olarak kabul etmektedirler. Bu önderlerin Işık Kralı tarafından Sabiiliğin örnek temsilcileri olmak ve Sabiiliği ruhlara öğretmek için gönderildiğine, mucizevi bir surette doğduklarına ve yetiştirildiklerine inanılmaktadır. Sabiiliğin dini edebiyatında peygamber Nıbiha terimi ile gösterilmekte ve onunla da Hazreti Yahya kastedilmektedir. Ancak Yahya'nın yeni bir öğreti getirdiğini ve bu uğurda mücadele ettiğini kabul etmemektedirler. Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed sabiilerce olumsuz olarak değerlendirilen şahsiyetlerdir. Bunlarla ilgili menfi kanaatler vardır ve onları kötülük peygamberi, yalancı, katliam çocuğu gibi sıfatlarla anmaktadırlar.